Ayrım 12, sayfa 88. Zaten siz jandarmayı bitirmek yapmak istiyorsanız her yere polis yapın. Jandarmaya gerek yok zaten. Birincisi öyle bakalım. İkincisi jandarma ordunun içinde mi kalmalı, İçişleri Bakanlığı'na mı bağlanmalı? Ağırlıklı olarak görev ve fonksiyonları barış zamanında. Terörle mücadele hariç. Ki aslında bu da bir garabet olay. Terörle mücadelede aslında Genelkurmay Başkanlığı'nın hiçbir sorumluluğu yok. O da ayrı bir konu. Terörle mücadeleyi neye göre yaparsınız? 54-42. Sorumlu kimdir? Vali, İçişleri Bakanı. Şimdi o halde yapıyoruz. O halde terörle mücadelede sorumlu kim? Vali. Hayır efendim, İçişleri Bakanı, Bakanlığı en tepede. Vali. Genelkurmay Başkanı'nın yok sorumluluğu. Ama bu vatan hizmeti olduğu için silahlı kuvvetler bu işe hep elini atıyor. Terörle mücadelede tamam, jandarma ile silahlı kuvvetlerin yakın bir ilişkisi var. Onun altını çizelim. Jandarma olmasaydı Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede başarılı olamazdı. Bunun da altını çizelim. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde en zor sınıf jandarmadır. Jandarma subaylarının yaşadığı fedakarlığı hiçbir boyutuyla ölçemezsiniz. 2 yılda bir bu insanlar Güneydoğu ve Doğu'ya gider. Benim de 2 sene jandarmalığım var, biliyor musunuz? Benim 2 sene jandarma olduğumu biliyor muydunuz? Bilmiyordum. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanırsa bunlar, bu fedakarlıklar olmayacak mı? Milli Savunma Bakanı değil, İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı'na bağlanırsa olmayacak mı? Olacak. Sorun ne peki? Sorun demeyeyim. Jandarma deyince bir altını çizeyim. Ben 2 sene jandarmadan maaş aldım, biliyor musunuz? 2 sene 93-95 yılları arasında. Jandarma asayiş komutan yardımcılığı yaptım. Jandarmayı biliyorum. Jandarma subaylarının hakkını ödeyemeyiz. O ayrı bir konu. Ha, terörle mücadelede orduyla yakın ilişkisi olduğunun altını çiziyorum. Jandarma olabilir, tartışabilirsiniz. Tipik örnekler mi? İtalya. İtalya'da jandarma mı var? Var. Carabinieri sınıfı. Kime bağlı? Orduya, silahlı kuvvetlerine bağlı. Bir ara sanıyorum, hayır, İtalya'da hala Carabinieri sınıfı silahlı kuvvetlerde ordunun içindedir. Ve Carabinieri subayları da orduda bir numaradır. Çok klastır yani. Birincisi bu, Fransa, ki bize çok benzer. Fransa'da sanıyorum İçişleri Bakanlığı'na bağlı. 2009 yılına kadar ordunun parçasıydı. 2009'da aldılar, İçişleri Bakanlığı'na bağladılar. Bugün Fransa'da ciddi bir şekilde tartışılıyor. Doğru mu yanlış mı yaptık? Diğer örnekler Belçika. Ordunun içindeydi, kaldırdılar. Tamamen lağvettiler. Polisle entegre ettiler. Örnekler çoğaltılabilir. Dolayısıyla jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlı olabilir. Bu tartışmaya açık bir konu. Buna hemen hayır deme şansımız yok. Doğru olmaz. Objektif olmayız. Ama diğer konuları herhalde açık söyledik. Gayet açık. Bir konu daha var tabii ki. Hiç anlamadığım bir konu daha var. Yüksek Askeri Şura'nın yapısı. Hangisi? Bu konuyu bitirdiniz mi? Evet. O zaman o konuya da bir değinelim. Yüksek Askeri Şura yapısı. Şimdi ben onu anlamakta da zorlanıyorum. Onu da soracaktım zaten. Öncelikle onu açıklayalım. Yüksek Askeri Şura üyelerinin içerisinde Başbakan Yardımcıları, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı da katılacak. Doğru. Adalet Bakanı'nın Yüksek Askeri Şura ile ilgisini ben anlayamadım. Bir kere şunu kamuoyunda netleştirelim. Yüksek Askeri Şura'da tarihi bir kurum, Cumhuriyet'in getirdiği bir yapılanmadır. Yüksek Askeri Şura'nın esas görev yetkisi, sorumluluğu nedir biliyor musunuz? İnsanlar çok karıştırıyor onu. Yüksek Askeri Şura, general ve amirallerin tayinleriyle ilgilenir mi? Tayinler. Şuraya ordu komutanı olsun, şu kuvvet komutanı vesaire. Tayinler Yüksek Askeri Şura'da tartışılır mı? Söyleyin, hayır. Terfiler tartışılır. Şimdi bunu kamuoyu çok yanlış biliyor. Defalarca ifade ettik. Tayin mi yapıldığını zannediyor kamuoyu. Yüksek Askeri Şura'nın tayinler konusunda yetki ve sorumluluğu yok. Terfiler konusunda var peki. Terfi artı uzatmalar. Ne sakıncası var? Söyleyeceğim. Terfiler, bir de görev uzatmaları. Bir de tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ilgilendiren konseptler, stratejiler Yüksek Askeri Şura'ya gelir. Şimdi Yüksek Askeri Şura'da Adalet Bakanı ne yapacak? Yani görev. Dışişleri Bakanı ne yapacak? Anlayamıyorum. Başbakan yardımcılarının ne bağlantısı var Yüksek Askeri Şura ile? Milli Savunma Bakanı tabii ki zaten üyesidir. İçişleri Bakanı'nı düşünebilirsiniz belki. Şimdi bu yapılanma aslında Milli Güvenlik Kurulu yapılanmasının aynısı. Amaç ne? Sayısal üstünlük. Yani asker üyelere karşı bu yapılanmaya gittiğiniz zaman sivil üyelerin sayısı artacak. Üstünlüğü artıyor. Bu ne demektir? Terfiyle siz elinizi kaldırdığınız zaman sizin dediğiniz olur. Askere bıraktık, darbe yaptılar. Bari biz ele atalım şu işe. Belki darbe olmaz. Yapmayın. Terfileri onaylayan sizsiniz. Başbakan var. Başbakanı sivil saymıyor musunuz? Yapmayın ya. Yüksek Askeri Şura'nın başkanı başbakan. Oylama yapıldığı zaman asker üyelerin sayısı daha fazla. Öyle olsa bile başbakan haklı bir gerekçe söylediği zaman A şahsını ben şu nedenlerle terfi ettirmiyorum dediğinde siz ısrar edebilir misiniz? Bu zaten olmaz yani mantıksal olarak. Sayısal üstünlük yani. Sayısal üstünlüğü sağlamak. Bakın daha önce de dedim. Terfilerde biraz silahlı kuvvetlere bırakın o alanı. Çünkü personeli en iyi tanıyan kendi personelidir. Artı terfilerde siyasi otoritenin ağırlığını öne çıkartırsanız Metin Gürcan'ın dediği gibi güzel karikatürize etmiş ama milletvekilleri ofiste önünde general flamalı arabaları çok görürsünüz diyor ve iç hizmet 43. madde siyasi tesir. Açık olur o zaman. Peki ama Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Akın Öztürk şu anda tutuklu. Yani askere bırakılmış bu iş. Askere bırakıldığında Yüksek Askeri Şura üyesi cemaatçi var. Şunu mu demek istiyorsunuz? Yüksek Askeri Şura'da alınan bütün kararları Akın Öztürk mü aldırdı? Yani o da cemaatçi midir, değil midir? Şüphesiz. Parantez içinde diyelim ama şuna mı geleceğiz yani? Yüksek Askeri Şura üyelerinin Akın Öztürk var. Tabii Adem Hududi de Şura üyesi. Bütün kararları bu ikisi mi aldırdı yani? Ama onların Yüksek Askeri Şura üyesi olmaları manidar değil mi? Tamam, iki general. İki olsun. Nasıl olabilir? Geride 12 tane var. Bakın arkadaşları etiketlemeyelim. Peki MİT Müsteşarlı A veya B şahsının cemaatle ilişkisi olduğuna dair genelkurmaya bilgi verdi de genelkurmay bir kenara mı attı o bilgiyi? Öyle bir bilgi verilmiş mi? Bilgi verilmişse, şüphe uyandırılmışsa siz onu hakikaten getirmişseniz sorgulayın. Bakın 2012-2016 dönemi sorgulanmalıdır. Çünkü o dönemde bazı arkadaşların bilgi verdiğini iddia ediyorlar. Listeler verdik, dikkate alınmadı diyorlar. Bizim dönemimiz için bunlar söylenemez. Bize gelmedi zaten. Ahmet Zeki Üçok var mesela. Ben röportaj yaptım kendisiyle. Bana da verdi o isimleri. Diyor. Saygı gösteriyorum düşüncesine. Onları niye dikkate almadılar? Bir tanesi kalksın cevap versin. Ve hakikaten terfilere, tayinlere baktığımız zaman özellikle 2012'den 2014'e kadar olan 4 şurada bu çok sorgulanmalıdır. İtirazım yok. Hesap sorulmalı. Ama Sayın Başbuğ, siz hep topu MİT'e atıyorsunuz. Oysa Ahmet Zeki Üçok isimleri Genelkurmay Başkanlığı'na veriyor. Ben aynı şeyi söylüyorum. 2012-2016 döneminde listeler var ama sağdan, soldan, ortadan verilmiş. Verildiyse bunları niye dikkate almadınız? Cevap versinler. Versin hesabını birisi. Ve acıklı bir tablo 2012-2016'ya kadar gelen 4 senenin şura kararlarına baktığımız zaman hele 2015 felaket bir tabloyla karşılaşırız. Şimdi yanımda yok. Hürriyet gazetesi falan bunu istatistik olarak belirtti neredeyse. Tartışmalı yaş kararları. Yüksek Askeri Şura kararlarının ilk defa Genelkurmay Başkanlığı değil, Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklandığı 2015 yılı yaş kararları şöyle. Yüksek Askeri Şura Ağustos ayı olan toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltileceklerle general ve amirallerden görev süresi bir yıl uzatılacakların durumları görüşülerek karara bağlanmıştır. 30 Ağustos 2015 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 50 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatılmıştır. Ayrıca bu yıl rütbe bekleme süresini dolduran 33 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2015 tarihinden itibaren bir general ise yaş haddini doldurduğu için 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren emekli olacaklardır. Sedat Ergin 23 Temmuz 2016'da Hürriyet gazetesinde yayınlanan "O albaylar gitti, darbeciler geldi" başlıklı yazısında son 6 yılın yaş kararları hakkında şu istatistiklere yer vermişti. Terfi edenlerin yarısı darbeci. 2010 yaş dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uğur Yiğit. Yaşta amiralliğe terfi eden 8 kurmay albaydan biri olan Harmancık geride bıraktığımız hafta tutuklandı. 2011 yaş Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Murat Bilgel. Bu şurada Tuğ Emiralliğe terfi eden 7 kurmay albaydan ikisi darbe girişimine katıldıkları için geçen hafta tutuklandı. İkisi ise firari. Daha ilginci, bu devrede terfi eden 2 Tuğ Amiral Aydın Şirin ve Nihat Doğan kalkışma sırasında darbeciler tarafından tutuklandı ve daha sonra kurtarıldılar. 2012 yaş Necdet Özel Bilgel. Bu şurada Tuğ Amiralliğe 8 kurmay albay terfi etti. Darbe sonrası bu devreden 3'ü tutuklu, o biri firari. 2013 yaş Özel Bilgel. Bu şuranın cemaat açısından bir rekor yılı olarak geçtiği anlaşılıyor. Çünkü albaylıktan Tuğ Amiralliğe terfi eden 8 kurmay subaydan 7'si bugün darbe girişimiyle ilişkili olmakla suçlanıyor. 6'sı tutuklu, biri firari. Önemli bir nokta, bu şurada Tuğ Amirallikten tüm amiralliğe terfi ettirilen Hakan Üstem de darbe girişiminden sonra tutuklandı. 2014 yaş Özel Bülent Bulosanoğlu. Bu şurada terfi eden 8 Tuğ Amiral'den ikisi darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle tutuklu. Ayrıca bir diğer tutuklu Ömer Faruk Harmancı'nın görev süresi uzatıldı. 2015 yaş Özel Bostanoğlu. Cemaat açısından bir başka verimli yıl. Bu yıl Tuğ Amiralliğe terfi eden 7 denizciden 5'i darbeye katılmakla suçlanıyor. Ayrıca halen ABD'de firari durumda olan Mustafa Zeki Uğurlu da tüm amiralliğe terfi ettirilmiş bu yaşta. Uğurlu 2011 yaşında Tuğ Amirali olmuştu. O yıl yükselen diğer 3 Tuğ Amiral de geçen yılki şurada uzatma kararı almış. Yani bir şekilde sistem içinde tutulmuşlar. Bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 51'i muharip, 7'si diğer alanlarda olmak üzere toplam 58 amiral kadrosu var. Darbe girişimine katıldığı için tutuklu ya da firari olan amirallerin sayısı ise 24. Bu durumda cemaatin darbe öncesi dönemde Deniz Kuvvetleri'nin amiral kadrolarının yaklaşık yarısına hakim olduğunu söylemek mümkün. Önümüzdeki günlerde bu sayı artar mı bilemiyoruz. %70, %80. Hayır. Ahmet Zeki Üçok çıkarttı istatistikleri. İlk defa bizim programımızda açıkladı. 2009'da genelkurmayla cemaatçi olmayan general kalmıyor. Evet, ben bunu vahim görüyorum. Ne demek vahim? Vahimin de ötesi. Vahim işte, ne diyeyim, cinayet mi? Vahim görüyorum. Ne diyebilirim başka? Ben de diyorum ki bilgiler verilmişse bu bilgileri dikkate almayanlar, işlem yapmayanlar gerekçelerini anlatsınlar. Biz de dinleyelim ki tamam kardeşim, tamam diyelim. Özellikle 2012-2016 döneminin sorgulanmasını istiyorum. İstiyorum. Bakın daha nasıl söyleyeyim. Çünkü hakikaten vahim. Çünkü somut terfi listesini koyuyorsunuz. Bugün tutuklananlar listesini koyuyorsunuz. %60-70 oranlarına varıyorsunuz. Bunun bir hesabı sorulmayacak mı? Sorulmalı Sayın Hakan. Peki hesap sormak yerine sorulmalı. Hesap sorulmak yerine kaldırıp atılıyor, kapatılıyor. Böyle bir manzara çıkıyor ortaya. Aslında üzerine gidilmesi gereken şey bu. Yani 2012-2016 yılları arasında bu listeler verildiği halde kim bunu yapmak yerine? Ayrım sonu sayfa 93.